30. ayrım ve sayfa 351. Tayfun, John Gordon Davis. 16. bölüm. O perşembe sabaha karşı saat 3:21'de bir daha kendine gelemeyen Vanessa Storm Williams, Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. McAdam önce olanlara inanamadı. Böyle bir şeyin olması gerçek dışı gibi geldi ona. Sonra yavaş yavaş açıklamalar başladı. Onlara boş gözlerle baktı. Bir yandan sorular soruldu. Nazik ses tonlu, kibar insanlar alçak sesle soruları yanıtladılar. Şokun etkisi azalmış, yerini gerçekle karşılaşmanın yarattığı kara basana bırakmıştı. Kulakları çınlıyordu. Bir yandan olaya inanması gerektiğini hissederken, öte yandan inanmamak için umutsuzca çırpınıyordu. Hayır, hayır, hayır, ölmedi o. Ve birdenbire çıplak, acı gerçek bütün bedenini sarstı. Evet, gerçekten de doğruydu. O korkunç olay olmuştu, o yoktu artık. Boğazı düğümlendi, kalbi çılgınca çarpmaya başladı. Umutsuzluk, düş kırıklığı, acıma ve sonsuz bir ızdırapla sarsıldı. Birinci kısım. Yağmur devam ediyordu. Hatların bozuk olmasına karşın New York'taki avukatın sesini duyabildi. İtalyan elçiliği yardımını esirgemedi. Size tüm ayrıntıları kapsayan mektubu yollayacağım. Ama kısaca bilmek istersiniz diye düşünerek olayın özetini veriyorum. Annesi İtalyan göçmeni olan Miss Storm'du. Babası ise gerçekten Senatör Williams. Ama anne ve baba hiçbir zaman evlenmediler. Senatör Williams'la konuştum. Babası olduğunu onayladı. Fakat bunun gazetelere geçmesine karşı çıktı. Bugüne dek kızıyla herhangi bir ilişkisi olmadığını ve bundan sonra da böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirtti. Böyle bir skandalın adamın politika hayatını sona erdireceğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Olay hakkındaki görüşünü de açıklamadı. Miss Storm annesi tiyatro oyuncusu, vaudevillerde sahneye çıkardı. Sahne adı Çılgın Fırtınaymış. Vanessa bebekken uyuşturucu madde yüzünden ölmüş, eroinmanmış. O zamanlarda Miss Storm mafyanın ileri gelen adamlarından biri olan Pacino ile yaşıyormuş. Pacino geçen yıl lokantasında çıkan bir karışıklıkta öldürüldü. Ama kardeşiyle konuştum, bana bir aylık yardım oldu. Ancak o da herhangi bir resmi açıklamada bulunmayı reddetti. Pacino'nun çocuğa ve anneye çok iyi baktığını söyledi. Annesinin ölümünden sonra Brooklyn'de oturan teyzesi Bayan Mazziotti çocuğa bakmaya başlamış, o da bir süre sonra ölmüş. Bayan Mazziotti çocuk 9 yaşındayken ölmüş ve Pacino onu yatılı bir okula göndermiş. Fakat gangster yaşantısı bir kız çocuğu için çok tehlikeli olabileceğinden onunla hiç görüşmemiş. Tatilleri de arkadaşlarıyla geçirmesine izin vermiş. Vanessa büyüyünce geçmişini ve Pacino'yla olan ilişkisini tüm varlığıyla reddetmiş. Bütün bunların yanı sıra Pacino onun 25. doğum gününde alması için $500,000 bir serveti de hazırlamış. Başka akrabaları olduğu bilinmiyor. Olay çok önemli. $500,000 yanı sıra çalıştığı gazetenin ve derginin açıklamasına göre maaşıyla birlikte yüksek miktarda ikramiye de alırmış. Onlar için çok değerli bir gazeteciydi Vanessa. Sözünü ettiğim insanların hiçbiri onun cenazesine sahip çıkmadı. McAdam başhemşirenin odasında elinde ahize, donmuş bir halde söylenenleri anlamaya çalışıyordu. Öyleyse ben çıkarım. Anlıyorum. Bu olayda sadece Hong Kong yetkililerinden gömme izni almanız yeterdi. Yağmur başhemşirenin odasının pencerelerine çarpıyordu. Öbür işten ne haber? Derginin müdürüne Bay Champion'la ilgili bölümün çıkarılmasını söyledim. Anladığım kadarıyla bu imkansız. Yaklaşık 100,000 adet dergi basılmış bile. O bölümü çıkarmak onlara $100,000 mal olacak. McAdam nefretle konuştu. Ben öderim ama o hikaye asla yayınlanmayacak. Kısa bir sessizlik oldu. $100,000'a Bay McAdam. Evet, o bunu istedi ve istediğini elde edecek. Danışma odasına doğru ağır ağır yürüdü. Çinli hemşire de yanındaydı ama artık ona ihtiyacı kalmamıştı. Bernard Champion danışmada onu bekliyor, pencereden dışarı bakıyordu. Elinde kocaman bir gül demeti vardı. Aralarında 2 metre uzaklıkta karşılıklı durup birbirlerine baktılar. Champion'ın çenesi titremeye başladı. Hıçkırarak MacAdam'ın boynuna sarıldı. Koridorda yürümeye başladılar. Betonla kaplı bölmeye geldiler. Yağmur çatının üstüne boşanıyordu. Kapının önünde bir hemşire onları durdurdu ve sinirli bir tavırla gülümseyerek "Mork" dedi. Champion MacAdam'a baktı. "Emin misin?" MacAdam öfkeyle mırıldandı. "Benden başka kim yapabilir ki? O benim de değil mi?"
"Soldaki birinci kapıdan girin," dedi hemşire.
MacAdam soğuk binada ilerledi, sonra sola döndü. Masanın üstünde çarşafa sarılı yatıyordu. Çinli hademelerden biri muslukların yanında duruyordu. Hemşire masaya yaklaşıp elini çarşafın üstüne koydu ve MacAdam'a sinirli bir ifadeyle baktı. MacAdam başını evet anlamında salladı. Hemşire çarşafı çekti.
"Bunun Vanessa Storm Williams'ın cesedi olduğunu onaylıyor musunuz?"
"Evet." Hemşire çarşafı örttü.
"Şimdi imzalar mısınız?"
"Evet." Öfkeyle ekledi. "Sadece kimlik belirleme belgelerini. Otopsiye kesinlikle izin vermiyorum. Hiç kimse onu kesip biçemez."
"Peki," dedi hemşire. "Hademenin size yardımcı olmasını ister misiniz?"
"Hayır, yalnız kalmak istiyorum. Çıkın lütfen. Sen de Champ." Dönüp kapıya doğru ilerlediler. MacAdam boğuk bir sesle arkalarından seslendi. "Onu temizledikten sonra hemen gömmek istiyorum. Buzluğa ya da plastik torbaya bir daha asla girmeyecek."
"Peki," dedi hemşire. "Plastik torbayı kesmemi ister misiniz?"
"Hayır, ben keserim." Kapı arkalarından kapandı. Bir süre çarşaftan gözlerini ayırmadı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Yavaşça çarşafı kaldırdı. Ona baktı.
"Merhaba," diye mırıldandı. "Merhaba güzelim. Seni temizlemeye geldim."
Gözlerinden akan yaşlar yanağını ıslatıyordu.
"Sana ne yapacağımı anlatayım. Ama ilk işim seni güzelleştirmek olacak sevgilim."
Daha sonra beton yolda geri döndü. Champion danışma odasında pencere kenarında onu bekliyordu. Yanındaki çantada MacAdam için getirdiği takım elbise vardı, ona döndü. MacAdam boğuk bir sesle "Evet" dedi. İfade vermeyi reddetti. Avukatı onun mimar ya da mühendis olmadığını, bu yüzden de toprağın sağlam olup olmadığını bilmediğini söyledi. Başını ona doğru sallarken yaşların akmasını önlemeye çalışıyordu. "Onu mahvedecek bir şeyimiz kalmadı." MacAdam ona baktı, sonra boğuk bir sesle konuştu. "Bir tabancaya ihtiyacım var." Champion'ın ağlamaktan kızarmış gözleri şaşkınlıkla baktı. "Tabancayı ne yapacaksın?"
"Bir adam öldüreceğim."
Ve sağanak yağmur devam ediyordu. İkinci kısım. Yağmur altında ilerleyen taksinin silecekleri hızla çalışıyordu. MacAdam şoföre köşede durmasını söyledi. Parayı ödedikten sonra dışarı çıktı, şemsiyesini açtı. Dikkatle caddeyi geçti. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacağını anlayınca yoluna devam edip büyük bir evin bahçe kapısında durdu, zili çaldı. Bir süre yağmur altında bekledi. Şemsiyesinden akan sular pantolonun paçalarını ıslatıyordu. Çinli bir adamın sesi duyuldu.
"Evet."
"İyi günler, Sir Herman Cho'yu iyi görmek istiyorum. Sakatları ve Körleri Koruma Derneği ile ilgili."
"Öğle tatili olduğu için büro şimdi kapalı. Öğleden sonra telefon edebilir misiniz lütfen?"
"Hayır, öğleden sonra buradan ayrılıyorum. Ayrılmadan önce de bağış yapmak istiyordum."
Duraklama.
"Bir dakika lütfen efendim."
Bekledi, yağmur yağmaya devam ediyordu. Bir süre sonra yine aynı ses duyuldu.
"İçeri girin lütfen efendim."
Mekanik demir kapı kendiliğinden açıldı. Eve giden yolda ilerledi. Büyük kapı açıldı. Koyu renk takım elbiseleri içindeki Çinli gülümseyerek onu karşıladı.
"Sir Herman şimdi sizi kabul edecek."
"Teşekkür ederim." Şemsiyesini dikkatle kapadı.
Mermer koridorda Çinli'yi izledi. Adam bir kapıyı açtı, kapıda Sakatları ve Körleri Koruma Derneği yazıyordu. İçerisi danışmaydı. Burayı geçerek çift kapılı ana büroya geldiler. İçerisi masalar ve daktilo makineleriyle doluydu ama hiç kimse yoktu. Birkaç kapıdan daha geçip sakatların kullanabileceği aletlerle dolu büyük bir odaya girdiler. Burası da boştu. Duvarlarda haritalar asılıydı. Sonra büyük bir kapının önünde durdular. Çinli kapıya vurdu, içeri girdiler. Sir Herman Choi masasının başında ayakta gülümseyerek onları karşıladı, sağ elini uzattı. McAdam sol elini uzatarak, ''Görünüşüm için özür dilerim, bir kaza geçirdim de'' dedi.
''Geçmiş olsun.''
''Sizi rahatsız ettiğim için de özür dilerim ama kentten ayrılmadan önce bağışta bulunmak istiyordum.'' Çinli odadan çıktı. Sir Herman Choi memnuniyetle gülümsedi.
''Kuruluşumuz para kabul etmek için hiçbir zaman tatil yapmaz. Lütfen oturun.''
Sir Herman Choi koltuğuna otururken McAdam sol elini ceketinin cebine soktu, tabancayı çıkardı. ''Ellerini başının üstüne koy.'' dedi. Sir Herman Choi yüzünde donmuş gülümsemesiyle şaşkınlıkla ona baktı. ''Tabancanın susturucusu var, hiç kimse duymayacak, ellerini başına koy.'' Sir Herman Choi yavaşça ellerini başına koyarken ''Kimsin?'' diye mırıldandı. McAdam tabancayı ona doğru tutarak geri geri kapıya doğru yaklaştı, kapıyı kilitledi. Tekrar odanın ortasına geldi. Sir Herman Choi ona baktı. McAdam tetiği çekti. Tabancadan fırlayan kurşun Sir Herman Choi'nin sağ kalçasına girdi. Adam soluyarak bacağını tuttu, şaşkınlıkla ona baktı. Pantolonundaki delikten kan akıyordu. Bu onun vücudunun parçalanmasına neden olduğun için. Sir Herman Choi başını kaldırarak acı içinde sordu. Ne istiyorsun? Tekrar tetiği çekti. Bu kez kurşun sol kalçasına saplandı. Choi bağırarak yaralı yerini tuttu, parmakları arasından kan fışkırdı. ''Bu da onun kanını akıttığın için.'' McAdam ona yaklaşarak saçlarını yakaladı, başını geriye doğru itti. ''Şimdi tabancayı ağzına sokacağım.'' Korku içinde Sir Herman Choi soluk soluğa konuştu. ''Ne istersen veririm. 1 milyon dolar, Amerikan doları, 2 milyon.'' McAdam tabancasını sıcak namlusunu onun ağzının içine soktu. ''Eroin rafinerin nerede?'' Tabancasını sertçe döndürdü. Sir Herman Choi'nin yanakları namludan şişmiş, gözleri dehşet içinde ona bakıyordu. Çeliğe değen dilini oynatmaya çalıştı.
''Yeni arazide.''
''Neresinde?'' Tabancayı döndürdü, dudakları kıpırdadı.
''Sekong, Yunke, ördek çiftliği.''
''Sekong'dan ne kadar uzakta?''
2 mil.''
''Bangkok'taki adamın kim?''
''Binbaşı, Pattikorn.''
''Nerenin binbaşısı?''
''Polis.''
McAdam tabancayı bir kez daha sertçe döndürdü. ''San Francisco'da malı kime teslim ediyorsun?'' Choi'nin gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi.
''Ernest, Chang.''
''Adresi?'' Namdu'yu yine sertçe döndürdü.
''Çin, Gençlik Kulübü.''
''Londra'da?''
''Son yolculuk, cenaze levazımatçısı.''
McAdam tabancayı çekti, mendilini çıkarıp adamın ağzının içine tıktı, geri gitti. Tabancayı Sir Herman Choi'nin başı hizasına yaklaştırdı, adam korku içinde baktı. ''Ve bu da onu öldürdüğün için.'' Tetiği öfkeyle çekti, kurşun Sir Herman Choi'nin başına saplandı. Bir dakika bile duraksamadı. Tabancayı yeni bir kurşun yerleştirdi, kapıya doğru tutarak geri telefonun yanına geldi. Ahizeyi titrek eliyle kaldırıp numarayı çevirdi. Karşı taraf hemen cevap verdi. Gözlerini kapadı, boğuk bir sesle konuştu. ''Narkotik büro.'' Hat bağlandı. ''Kimsen söyleyeceklerimi banda al. Herman Choi'nin eroin rafinerisi Yunke Ördek Çiftliği'nde, Sekong yolundan 2 mil ötede.'' 30 saniyeden az bir zaman içinde adam bunları banda aldı. Bitirdikten sonra sordu. ''Kimsin sen?''
''Jake McAdam. Eski Hong Kong polisi, ayrıca Sir Herman Choi'nin öldürüldüğünü de bildirmek istiyorum. Ben öldürdüm. 20 dakika içinde genel merkezde olacağım.''
''Neredesin? Sana araba yollayayım.''
''Hayır de demek adam, yürümek istiyorum. Teşekkür ederim.''
Telefonu kapattı. Sendeleyerek kapıya doğru gitti, kilidi açtı. Öbür tarafa geçti, ana büroya doğru yürüdü. Kenara çekilerek kapıyı açtı, danışma odasına doğru ilerledi.
Sol cebindeki tabancayı tutarak kapıyı açtı. Burası da bomboştu. Mermer koridora açılan kapıya doğru yaklaştı. Çinli adam ona doğru geliyordu.
Sir Herman sizi istiyordu dedi McAdam.
Adam gülümsedi. Onun geçmesi için kenara çekildi. Danışmanın kapısı kapandı. Sakatları ve körleri koruma derneğinden dışarı çıktı. Mermer koridorda ilerledi. Tabancasını sıkı sıkı tutarak şemsiyesinin bulunduğu sokak kapısına yaklaştı. Şemsiyeyi alıp kapıyı açtı. Yağmurda durdu. Düğmeye basıp demir bahçe kapısını açtı. Yolda yürümeye başladı. Kapıda tabancasını eski yerine yerleştirdi. Bahçe kapısından çıktı. Yağmurda yürürken şemsiyesini açmayı unutmuştu. Gözyaşları yağmurla birlikte yüzünü ıslatıyordu. Son. Kitabın sonu. 8 Haziran 2024. Sayfa 360.